İkinci Krallar kitabının 9. bölümüne geldik. Bu bölüme başlarken Yahuda kralı Ahaziya'nın İzrail'de Yoram'ı ziyarete gittiğini aklımızda tutmamız gerekiyor. Bunu yapmasının nedeni Yoram'ın savaşta yaralanması ve iyileşmek için İzrail'de bulunmasıydı. Belli ki çok hasta bir adamdı. Peygamber Elişa, peygamberler topluluğundan bir adam çağırıp kemerini kuşan, bu yağ kabını alıp Ramot Gilat'a git dedi. Oraya varınca Nimşi oğlu Yehoşafat oğlu Yehu'yu ara. Onu kardeşlerinin arasından alıp başka bir odaya götür. Zeytinyağını başına dök ve ona Rab şöyle diyor de. Seni İsrail kralı olarak mesettim. Sonra kapıyı aç ve koş, oyalanma. Böylece peygamberin uşağı Ramot Gilat'a gitti diyor 2. Krallar 9. bölüm 1-4 ayetler arasında. Genç peygamber Elişa'nın kendisine buyurduğu şeyi yaptı. Elişa'nın yaptığı şeyi dramatik bir şekilde yapmadığını göreceksiniz. Bir kralı meshetme işini genç bir peygambere bırakmayıp kendisinin yapacağını düşünürdünüz. Hatırlayacağınız üzere Samuel, Saul'u kral olarak meshetmişti. Ve Davut'a da gelip onu kral olarak meshetmişti. Elişa'nın doğal olarak kralı mesheden kişinin kendisi olmasını isteyeceğini düşünürsünüz. Ama o böyle yapmadı. Yehu'yu kral olarak meshetmek üzere genç bir peygamberi gönderdi ve bunu gizlice ve özelde yaptı. Bu işi yapmak için genç bir adamı yollamasının nedeni de büyük bir olasılıkla buydu. Kimse genç bir peygamberin motivasyonundan şüphelenmeyecekti. Böylece Yehu kral olarak meshedilmişti. Yehu, kutsal kitabın sayfalarında karşılaşabileceğimiz en eli kanlı yaramazlardan biri olmasına karşın birçok bakımından da Tanrı'nın isteğini yerine getirmiştir. Yani bir taraftan Tanrı'nın isteğini yerine getirirken diğer taraftan da kötü şeyler yapmıştır. Tanrı Ahav'ın soyundan gelen bütün erkekleri yok edeceğini ve İsrail'de hiçbirinin kalmayacağını söylemişti. Nevat oğlu Yarovam'la Ahiya oğlu Başa'nın ailelerine ne yaptımsa Ahav'ın ailesine de aynısını yapacağım. İzrail topraklarında İzebel'in ölüsünü köpekler yiyecek ve onu gömen olmayacak. Uşak bunları söyledikten sonra kapıyı açıp kaçtı diyor 2. Krallar 9. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. İzebel kötülüğünden ötürü Tanrı'nın yargısından kaçamayacaktı. Ahav'la İzebel gerçekten de krallar tarihinde en kötü, en berbat, en acımasızı olanlardı. Bunların kötülükleri, yaptıkları pislikler en doruk noktaya çıkmıştı. Şimdi İzebel kötülüğünden ötürü Tanrı'nın yargısından kurtulamayacaktı. Yehu komutan arkadaşlarının yanına döndü. İçlerinden biri, her şey yolunda mı? O delinin seninle ne işi vardı diye sordu. Yehu, onu tanıyorsunuz. Neler saçmaladığını bilirsiniz diye karşılık verdi. Hayır, bilmiyoruz. Ne söyledi? Anlat bize, dediler. Yehu şöyle yanıtladı. Bana Rab şöyle diyor dedi. Seni İsrail kralı olarak meshettim. Bunun üzerine hepsi hemen cübbelerini çıkarıp merdivenin başında duran Yehu'nun ayaklarına serdi. Boru çalarak Yehu kraldır diye bağırdılar 11-13 ayetler. Yehu'nun kral olarak meshedildiği duyulduğunda bu herkesi harekete geçirdi. Boruları çalıp Yehu kraldır diye bağırdılar. Yoram İzrail'de hastadır ve Ahaziya orada onu ziyaret etmektedir. Şimdi İzrail'de ne olacaktır? İzrail'de bulunan Yoram, Tanrı'nın kendisini tahttan ayırıp İsrail üzerine Yehu'yu kral yaptığını bilmiyordu. Yoram ve Yahuda kralı Ahaziya görüşürlerken bir gözcü, bir grup atlının gelmekte olduğunu bildiriyor. Yoram, esenlikle mi geliyorsunuz? İyi haber mi, kötü haber mi getiriyorsunuz diye sormak için bir haberci gönderdi. Yehu onun sorusunu yanıtlamak yerine ona arkasına geçmesini söyler. Şimdi ikinci haberci Yoram'a şöyle bir haber getirir. Gözcü durumu krala bildirdim. Ulak onlara vardı ama geri dönmedi. Komutanları savaş arabasını Nimşi oğlu Yehu gibi delicesine sürüyor. 2. Krallar 9 ayet 20. Yehu'yu karşılamak için gönderilen haberciler krala haber getirmek için bir daha dönmediler. Çünkü Yehu kralı öldürmeye gelmektedir. Bunun üzerine Yoram'la Ahaziya Yehu'yu karşılamak için kendileri atlarını atlayıp yola çıktılar. Yoram Yehu'yu görünce barış için mi geldin diye sordu. Yehu, annen İzebel'in yaptığı bunca puta tapanlık ve büyücülük sürüp giderken barıştan söz edilir mi diye karşılık verdi. 22. ayet. Belli ki krala sadık vatandaşlardan hiçbiri ana kraliçe hakkında böyle bir şey söylemeye cesaret edemezdi. Yoram, Yehu'nun bir isyana elebaşlık ettiğini anında anlıyor. Yoram, hainlik bu, Ahaziya diye bağırdı ve arabasının dizginlerini çevirip kaçtı. Yehu var gücüyle yayını çekip Yoram'ı sırtından vurdu. Ok, Yoram'ın kalbini delip geçti. Yoram arabasının içerisine yığılıp kaldı diyor 2. Krallar 9. bölüm 23 ve 24. ayetlerde. Yoram kaçmaya çalışırken Yehu yayını çekip onu tam kalbinden vurdu. Bazen Yoram'dan Yehoram diye söz edilmektedir. İbranice'de her iki ismin anlamı da aynıdır ve hem İsrail kralı ve hem de Yahuda kralı için kullanılır. Yehu Yizre'yle Yoram'ı öldürmek için gelmişti. Daha önce görmüş olduğumuz gibi Ahaziya Yoram'ı ziyaret etmekteydi. Bu arada Ahav evinden olanlarla dostluk etmesi kendisine kötü dostlar seçtiğini gösteriyordu. Ahaziya yanlış zamanda yanlış yerde bulunuyordu. Yahuda kralı Ahaziya olanları görünce Beyt Hagan'a doğru kaçmaya başladı. Yehu ardına takılıp onu da öldürün diye bağırdı. Ahaziya'yı Yivleyem yakınlarında Gur yolunda arabasının içinde vurdular. Yaralı olarak Megiddo'ya kadar kaçıp orada öldü diyor 2. Krallar 9. bölüm 27. ayette. Yehu'nun izleyicileri Ahaziya'yı izleyip onu öldürücü bir şekilde vurdular. Adamları Ahaziya'nın cesedini bir savaş arabasına koyup Yeruşalim'e götürdüler. Onu Davut kentinde atalarının yanına kendi mezarına gömdüler. Yehu İzabel'i de öldürüyor. Yehu İsrail'e gitti diyor 30. ayette. İzabel bunu duyunca ne yapıyor? Gözlerine sürme çekiyor. Saçlarını tarayıp pencereden dışarıyı gözlemeye başladı. Şimdi ana kraliçe olan o korkunç İzabel'in öldürülüşüne geldik. Bu gerçekten de korkutucu bir şeydi. Bu kadın eli kanlı, zalim ve korkunç bir kadındı. Hayatına hep kötülük ekti. Yani hep kötülükle uğraştı. Kraliyet ailesinin bir üyesiydi. Zidon kralı Etbal'ın güzel kızıydı. Büyük bir olasılıkla zamanının ve bütün tarihin en güzel kadınlarından biriydi. Ahav'la İzabel'in evliliği sosyetede yılın olayı olmuştu. Her iki krallığın da en önemli kişileri oradaydılar. Kraliyet ailelerinden konuklar oradaydılar. Saygın ve onurlu bir törendi. İlyas bile olayda bir kusur bulamamıştı. Her iki ülke halkı da kutlamalara katıldılar. Cehennemdeki cinlerin de bu kutlamalara katıldığı eklenmelidir değerli dostum. Çünkü iki korkunç insan, iki gaddar insan, iki ahlaksız insan yani Ahav'la İzabel evlendiler, bir araya geldiler. Bu nedenle cehennemdeki cinlerin de bu kutlamalara katıldığını söyledim. Sevinçle gülüştüler ve şeytan mutluydu. Ancak cennetin kapısının üzerinde yas belirten bir kumaş asılıydı ve melekler ağlaşıyorlardı. Düğün çanları yerine cenaze ağıtı duyuluyordu. Bu cennetin bu evlilik hakkındaki görüşüydü. Dünya her zamanki gibi olayı farklı bir ışıkta görmüştü. Neden dünya iyimser, cennet kötümserdir değerli dostum? Tanrı yüreğe bakar. İnsanlar olayları sınırlı bir şekilde algılayabilirler. Ama Rab onların yüreklerine bakar. Ve Rab Ahav ve İzebel'in yüreklerine baktığında orada sadece kötülük, çirkinlik, yasasızlık gördü. İzebel tarihteki en hayret verici kadınlardan biridir. Becerikli, etki sahibi bir kadındı ve yönetici bir kişiliğe sahipti. Kötü etkisi 3 krallıkta ve kendisi öldükten sonra da hissedilmişti. Kötü yaşamı dillere destandı. Tarihe bir zehir ırmağı akıtmıştı. Kutsal yazılar, kutsal kitabın sonunda yer alan vahiy kitabına gelene kadar ondan, yani İzebel'den bir daha söz etmez. İsmi de İmadolu'dur. Evlenmemiş, iffetli anlamına gelir bu kadının adı. Burada örtülü bir anormallik ve bir sapıklık iması bulunmaktadır. Güzel ve insanın aklını başından alacak bir çekiciliğe sahip olduğu halde büyük bir olasılıkla soğuk ve cinsellikten yoksun bir kadındı. Kuvvetli adamlar onun baştan çıkarılacağına teslim oldular. Kimse Ahav bile ona karşı koyamıyordu. İzebel Ahav'ı ve kuzeydeki krallığı yönetiyordu. İzebel diyara Baal'a tapınmayı, yani putlara tapınmayı getirmişti. Baal'ın peygamberlerinden 450 tane ve Asterta'nın peygamberlerinden de 400 tane getirtmişti. Dikkatsiz, şiddet dolu, saldırgan ve vahşiceydi. Tanrı'nın peygamberlerini öldürtmüştü İzebel. Tanrı'nın halkı saklanıyordu. Kızının Davut'un soyundan gelen biriyle evlenmesini sağlamıştı. Ahav'ın karısı olarak uzun hükümranlığı sırasında onun istekleri her zaman ağır basmıştı. İlyas peygamber hariç kimse bu kadına karşı çıkma cüretini gösteremiyordu. Suçları hayli kabarıktı İzebel'in. Etkisinin eriştiği yerlerde bol bol kan dökülüyordu. Kimse ona karşı koymazdı. Bir süre boyunca Tanrı saklanıyor ve hiçbir şey yapmıyor gibi gözükmüştü. Sonunda İzebel en büyük suçunu işledi. Ahav'ın Navot'un bağını ele geçirebilmesi için Navot'un öldürülmesini düzenledi. Yaptığı şey yöneten soğukkanlı bir katillikti. Yaptığı şey o kadar kötüydü ki cennet artık sessiz kalamazdı. Tanrı'nın sabrı tükenmişti. O kırmızı çizgiye gelmişti. Ve Tanrı'nın yargısını bildirmek için Tanrı İlyas'ı göndermişti. Hesap günü gelmişti. Önce Ahav öldürülmüş ve peygamberlerin önceden bildirmiş olduğu gibi köpekler Ahav'ın kanını yalamışlardı. Şimdi sıra İzebel'deydi. Ayaklar altına serilecek ve doğru dürüst bir gömülmenin gerçekleşmeyeceği bir duruma gelene kadar köpekler tarafından yenilecekti. Ahav'ın ölümünün üzerinden 14 yıl geçmişti ve İzebel büyük bir olasılıkla Tanrı'nın kendisi hakkında söylemiş olduklarının artık gerçekleşmeyeceğini düşünüyordu. Katılığını sürdürüyordu. Tanrı'ya meydan okuyordu. Ahav'ın ölümünün sadece bir tesadüf olduğunu düşünerek İzrail'de kalmayı sürdürüyordu. Yaptıklarının yanına kar kalacağını ve başına hiçbir şeyin gelmeyeceğini düşünüyordu. Ama değerli dostum, Tanrı'nın yaşamın her dönemecinin her alanına neon ışıklarıyla yazılmış olan bir yasası vardır. Bu nedir biliyor musunuz? Tanrı'nın değişmeyen yasası. Kandırılmayın, aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz ya da Tanrı ile alay edilmez. İnsan ne ekerse onu biçecektir. Eninde sonunda Galatyalılar 6:7'de böyle okuyoruz. Hangi ölçekle ölçerseniz size de aynı ölçek uygulanacak diyor Luka 6 ayet 38'de. Bu tarihin en kirli ve sadist bölümlerinden biridir. Dehşet verici ve korkunçtur ve kanlı bir manzaradır. Buna ek olarak da vahşidir. Kutsal kitabın sayfalarında yer alan en iğrenç ve tiksindirici manzaralardan biridir. İzabel ana kraliçedir. İsrail'deki sarayda lüks içerisinde yaşamaktadır. İlyas adlı o korkunç adamın çok kötü peygamberliği gerçekleşmemiştir. Birdenbire kuzeyden hızla bir savaş arabası gelir. Arabayı delicesine süren kişi Yehu'dur. Yehu, Yahuda kralı ve kendi oğlu Yoram olmak üzere iki kralı daha yeni öldürmüştür. İzabel ne yapıyor? Gözlerini boyayıp saçlarını yapıyor ve pencereden bakıyor. Bu gururlu kraliçe hala kendisini esir alacak adamı baştan çıkarabileceğini düşünmekte. 23 yaşında bir torunu vardı. Artık genç değildi, ihtiyar bir kadındı. Hiçbir gizli formülü, losyon, pudra, sprey ve krem bu solmuş kraliçeyi çekici gösteremezdi. Yukarıdaki pencereden Yehu'ya bakarken ona yağ çekmeye başlıyor. Yehu kentin kapısından içeri girince İzabel, "Ey efendisini öldüren Zimri, barış için mi geldin?" diye seslendi. 31. ayet. Söylemeye çalıştığı şey, "Oturup durumu konuşamaz mıyız? Bir ara yukarı gelip beni gör," dedi. Yehu pencereye doğru baktı. "Kim benden yana?" diye bağırdı. 2-3 görevli yukarıdan ona baktı. Yehu, "Atın onu aşağı," dedi. Görevliler İzabel'i aşağıya attılar. Kanı suların ve cesedini çiğneyen atların üzerine sıçradı. 2. Krallar 9, 32, 33. ayetler. Yehu, İzabel'in sözlerinden etkilenmemişti. Hiçbir acıma ve merhamet duymuyordu. İzabel, Yehu'yu huşu içerisinde bırakmamıştı. Ona hiç çekici gelmemişti. Yehu, "Onu pencereden atın," dedi. Ve hadımlar onu pencereden attılar ve bir karpuz gibi yarıldı. Bu değerli dostum, trajedi yıllıklarında yer alan en korkutucu, korkunç ve canlı bir resimdir. Biliyor musunuz, tarihte böylesine bir öfkeye paralel bir şey gösterilmemiştir. Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. Geleneksel olarak bir ana kraliçeye saygıyla davranılırdı. Yehu içeri girip yedi içti. Sonra o lanet olası kadını alıp gömün. Ne de olsa bir kral kızıdır, dedi. 3. Krallar 9 ayet 34. Yehu bu korkunç şeyi yaptıktan sonra nasıl olur da oturup güzel bir yemek yiyebilirdi? Birinin söylemiş olduğu gibi Yehu insan şeklini almış bir canavardı. Hiçbir nezaketi ve şövalyeliği olmayan kaba bir askerdi. Sahip olduğu tek şey yükselme arzusuydu. Hiçbir suçu işlemekten kaçınmazdı. Yoz ve alçak bir adamdı. Ama İzabel'i gömmeye giden adamlar başından, ayaklarından, ellerinden başka bir şey bulamadılar. Geri dönüp durumu Yehu'ya bildirdiler. Yehu onlara şöyle dedi: "Kulu Tişbeli İlyas aracılığıyla konuşan Rabbin sözü yerine geldi. Rab, İsrail topraklarında İzabel'in ölüsünü köpekler yiyecek," demişti. İzabel'in leşi İsrail topraklarına gübre olacak ve kimse "bu İzabel'dir" diyemeyecek. 2. Krallar 9. bölüm 35-37 ayetler arası. Yehu, İzabel'i gömmeler için hizmetçileri gönderdiğinde köpekler onu yiyip bitirmişlerdi bile. Ne korkunç. Köpekler kendilerine güzel bir ziyafet çekmişlerdi. Ama değerli kardeşim, bundan ötürü cennette kahkahalar yoktu. Yas da yoktu. Belki de cennette vahiy kitabının gelecekte söyleneceğini bildirdiği gibi şöyle deniyordu: "Çünkü onun yargıları, yani Rabbin yargıları gerçek ve haktır. Çünkü zinayla yeryüzünü çürüten büyük genel kadını o yargıladı ve uşaklarının kanına karşı ondan öç aldı. Hizmetçilerinin, bağlılarının kanına karşı öç aldı. Bunu Vahiy 19:12'de okuyoruz. İzabel'in korkunç ölümü, aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer diyen Galatyalılar 6. bölüm 7. ayetin gerçeğini yeniden canlandırmaktadır değerli dostum. Evet, insan ne ekerse onu biçer. İzabel de ektiğini eninde sonunda biçti. Ve Tanrı'nın İlyas peygamber aracılığıyla söylediği o peygamberlik sözü de yerine gelmiş oldu.